Ayrım 51.
Yorgunum. Bir dinlenmeye gereksinmem var. Hafta sonu çocukları alıp karşıya mı gitsek büyük babaya? Para olsa Ankara'ya gitmek en iyisi belki. Şöyle birkaç gün. Havam değişirdi. İsteyip durdu tayyerlerde. Turgut gitti, bak nasıl değişti havası. Onun havası her vakit değişik. Yıllar var ki yıllık izne çıkmadım, ondan belki de. İzin istesen verir mi Remzi Bey? Tahran'da buluşmuşlar Sahir Bey. Yaz işlerinden Hami Bey'di kapıda bitiveren. Ara sıra yaptığı gibi gelip oturdu karşısına. Sahir anlamamıştı. Kimmiş buluşan? Churchill, Roosevelt, Stalin buluşmuşlar Tahran'da. Ajanslar geçmiş şimdi. Çankayşek'le Kahire'deydiler geçen hafta. Roosevelt'le Churchill oradan da Tahran'a, demek Stalin'e gittiler. Her vakit olduğu gibi kaygılıydı Hami Bey. Bizim başımıza bir şeyler örmesinlerdi. Hitler'in başına bir şeyler örüyorlar diyecekti, vazgeçti. Oturup kalır şimdi. Öyle de kalındır ki kafası, odunum diye tutturanlardan tam. Ne üdüğü de belli değildir. Habere sevinmişti. Destan şu yaşadığımız günler. Ne aşamaya geldi tarih. Tadına bile varamıyoruz mızmız duygularımızdan. Duydunuz değil mi abi diye Turgut girdi biraz sonra da. Neyi? Sanki bilmiyordu. Haberi verip yorumunu da yaptı Turgut, heyecanını elinden geldiğince dizginlemeye özen göstererek. Sahir abinin yüksek perdeden konuşulmasını sevmediğini biliyordu. Özellikle gazetede. İçi içine sığmayan görünümünü saklayamıyordu gene de. İş iyice bitik artık Nazilerin abi dedi, gözlerinin içi gülerek. Ses çıkarmadı Sahir, başını sallayıp iyi oldu dedi sadece. Umduğunu bulamamanın, belki de uyarı çizgisini geçtiğini görmenin çekingenliğiyle çıktı Turgut. Her şeyi de çabucak bitirir sersem. Naziler yedi kollu, yedi başlı canavar daha. O bilmiyor mu? Niye böyle konuşuyor biliyorsa? Sonu görünmüyor mu canavarların? İçinden aynı şeyi söylüyorsun sen de. Bu yatsımacı bakış niye? Yok, yatsımıyorum. Ama bu oğlan, taktım bu oğlana. Yakışmıyor. Hak verdi, o da yakıştıramamıştı kendini. Ne yapalım, böyle böyle bulacağız yakışanı. Kim bulabilmiş hemen? Oturup Nedret'le konuşmakta asıl yakışanı. Neyi konuşacağım? Sabah konuştuk işte. Duymak istemediklerine dayanma gücün var mı? Her şeyi söylemesini istiyor musun onun? İstemeyip de ne yapacağım? Evliliğimiz mutluluğumuzdan daha mı önemli? Onun söyleyecek gücü var mı? Asıl sorun o belki de. Ben yolunu kesmeyeceğim. Akşam tramvaydan inip yorgun argın sokağa girerken aynı kaygılarla düşe kalka dolanıp duruyordu yüreğinin çıkmazında. Derinden gelen piyano sesiyle duralayıp karşıda sokağın başındaki evlerine baktı. Mozart, Nedret olmalı. Cızırtılara karışan piyano sesi Alaturk havalara dönünce anladı radyo olduğunu. Sersem bir iki parmak arasındaki radyo düğmesinin zoruyla şöyle bir uğrayıp kaçıverdi Mozart. Bizden başka kim dinler onu bu sokakta? Şu kararmış ahşap evlere tıkılı yaşayan kadın erkek yığınıyla kaç ortak yanımız var ki kulağımız ortak olsun? Neymiş ayrı yanımız? Elektrik saatini okumaya gelen yakışıklı memura bir fincan çay vermiş diye karısını hastanelik eden Rıza Bey komşumuz, nabu pencereleri faslı demir parmaklıklı evde piyanosuz oturuyor. Biz piyanoluyuz, acı dilimizle dövüyoruz kafamız kızdı mı? Merdivenleri üzgün, ağır çıkıp da kapıyı açarken heyecanlıydı nedense. Beklemediği bir şey olacaktı sanki. Ne olacaktı ki? Nedret mutfaktaydı, çocuklar odalarında. Mutfaktan gelen ışığın gölgelediği salonun kısılmış radyosundan halk türküleri duyuluyordu uzaktan uzağa. Her akşamki ev işte. Paltosunu asmış dönüyordu ki Nedret çıktı mutfaktan. Hoş geldin dedi renksiz, dümdüz bir sesle. Hoş bulduk canım. Yolunu keser gibi kucaklayıp öptüğü Nedret'in öpüşmesi de hoş geldini gibi Sahir'in öpücüğünü soğutmak içindi. Evde çocuklar oldu mu hep böyle tedirgin değil midir öpüşürken? Yok, bu çok ayrı. Yemek hazır dedi Nedret. Oturalım istersen. Çocuklar da çok acıkmış. Akşam yemeklerinde çevresinde toplandıkları bu masa her gecekinden daha sessizdi bu gece. Çocuklar da bir şeylerin ayrımındalar belki de. Niye olmasın? Zeytinyağlı pırasa yemeyeceğini söyleyen küçük oğluna kızdı Nedret. Masanın durgunluğunu dağıtan olay da oldu. Kalk sofradan öyleyse. Pırasa yemeyene tatlı da yok. Niye bu kadar kuralcıdır çocuklara bu kız? Tatlı dedi, pekmezli, cevizi, krep benzeri omlet bir tür. Palaçinka mı ne diyorlar? Macar komşuları yaparmış Nedretlerin. En çok da bu oğlan sever. Onun için yapmıştır. Küçükle pırasa pazarlığı yapılıyordu ki kapı çalındı. Hoş geldiniz Turgut Bey. İçine sıkıntı basmıştı Sahir'in. Pırasadan kaçar gibi fırlayan küçüğün peşinden Nedret de kalkmıştı. Kapıdan karşılaması olur mu Turgut Bey'i? Kulak verdi kapıya. Rahmi Usta'ydı gelen. Sevinerek kalktı o da. Masaya buyur ettiler. İçeri aldıkları Rahmi Usta'yı. Yemiş o. İsteksiz gülümseme çabası içinde yorgun, durgun görünüyordu. Duralayıp çekingence bakındı. Telefonunuzu kullanabilir miyim dedi. Bakkalın ki bozukmuş da. Telefonu açıp bekledi bir süre, kapattı. Yanıt vermiyormuş, gidecek gibiydi. Birlikte kahve içelim bari dedi Nedret. Biraz kahvemiz var. İkircikli sallanır gibi durduktan sonra boyun eğen Rahmi'yi salona alıyordu ki büyük oğlan yan yan baktı arkalarından. Fehime teyze kaçmış dedi fısıldar gibi babasına dönerek. Şaşalamıştı Sahir. Nereye kaçmış? Hamdiye Hafızer'in kızı var, o söyledi akşam. İyi ki mahallede oynuyor oğlanlar. Dünyadan haberimiz olmayacak yoksa. Nedret biliyor muydu? Hiç öyle görünmüyor. Duysa söylemez miydi? Nedret çıkarken kalkıp salona geçti. Konuyu açıp açmamak dikircikliydi. O söylesin. Doğru mu bakalım? Her zamanki imser görünümünü korumaya çalışsa da içinin alacasını saklayamıyordu Rahim Usta. Bir bekleyişten sonra çocukların yanında açmadım dedi. Bizim Fehime Hanım çıkıp gitmiş evden. Gülecekti, tuttu kendini Sahir. Nasıl? Anlamadım. Duraladı bir. Dün akşam geldim ki yok dedi ağırdan bir sesle Rahim Usta. Ufak tefek bir iki şeyini alıp gitmiş. Saygılı bir sessizlikle bakıyordu ki Sahir. Aynı yumuşaklıkla aldı Rahim Usta. Bu sabah benim oraya. Akrabaları bir herif vardır. Adapazarlı o geldi. Çok derin bir hocaya baktırmışlar. Nura kapalı görmüş bizim evi. Uzak duracaksın demiş Fehimi'ye. Dertten kurtulamazsınız. Benim gücüm yetmez demiş. Saçağın, bıçağın, bacağın altına yatmayacaksın demiş. Kötü cinleri uğratmış biri bizim eve. Elinde kahve tepsisiyle gelen Nedret de duymuş olmalıydı son sözleri. Şaşkınlıkla duralar gibi oldu. Kahveleri verince yandaki sandalyeye ilişti. Kahvesini yudumlarken sıkılır gibi isteksizce anlatıyordu Rahim Usta. Bir kez konuşalım Fehime ile demiş. Hasta bu kız, ölecek. Tanrı nasıl uygun görmüşse o olur diyorlarmış. Acılıkla gülüyor gibiydi ya, umarsızlık içindeydi. Hocayla konuşmak istemiş, gitti demişler. Bütün illeri dolaşırmış, yolunu bekleyenler varmış her yerde. Kahveyi bitirip fincanın yandaki sehpaya bırakırken doğruldu. Elinize sağlık dedi, kalkayım ben. 9'da evdeyim dedim. Dert bir değil ki, kara borsa motor peşindeyiz. Mektup getirecekler de gidip bir adamla konuşacağız gece. Telefonla orayı aradım. Bulsam ben geleyim diyecektim. Çekmeceye gitmiştim, erken döndüm. Rahim Usta'yı geçirip olduğu gibi bırakılmış masaya döndüklerinde eve sessizlik basmıştı. Çocuklar odalarındaydılar. Bir an duralayıp zavallı Fehime Hanım diye mırıldandı Nedret. Derince bir göğüs geçirip masayı toparlamaya koyuldu. Daha önce de konuşmuşlardı Fehime Hanım'ın hastalığını. Çok acıdığını biliyordu kadına Nedret'in. Zavallı Rahim Usta demek geçiyordu Sahir'in içinden, demedi. Eşref Bey'in hastalığı ummadığı kadar işine yaramıştı Galip'in. İlklerde hemen her gün, sonraları gün aşırı hastanede Eşref Bey'i çiçekler taşıyarak yoklamak, İstanbul'da, Ankara'da kim ivedi işlerinin izleyiciliğini üstlenip olumlu biçimde sonuçlandırmak, Mükerrem Hanım'ı dokunsan ağlar duyarlılıkla bir bağlılıkla kazanmasını sağlamıştı. Aileden biriydi sanki. Üzüntülü günlerinde Necla'ya bu kadar yakın olması da beklenmedik bir olaydı. Haftada bir iki saat fakültede, kitaplıktı, sınıftı, boş buldukları bir yerde yaptıkları İngilizce çalışmaları, değme okul derslerindeki kuru soğukluğu aratacak nitelikte süre gelmişti. Necla'nın açık vermeyen öğretmen tutumu, İngilizceyi çabucak kavraması, kısa zamanda çok yol alması açısından iyi de olmuştu. Mansur'un dediği gibi, güçlü Almancasıyla umulmadık sürede Necla'yı şaşırtıp gizlemesini beceremeyecek ölçüde hayranını da kazanarak sökmüştü bu işi. ''Olağanüstü bir dil yeteneğiniz var sizin'' demişti bir gün Necla, biraz kızararak. ''O kızarmaydı asıl önemli olan, hele sesinin rengine de yansımışsa.'' Kadınları bilirdi, başka yetenekleri olduğunu gösterme kapısı aralanmış demekti. Girip güvenli biçimde yürüyecekti bir gün. Eşref Bey'in hastalığı ders düzenini biraz bozmuş da olsa yakınlaştırmış olmalıydı o günü. İvme gereği duymuyordu. Örgütteki çalışmaları öyle çekiciydi ki oradaki işinin bir parçası sayılmasa Eşref Bey'e vakit ayırması bu kadar kolay olmazdı. Eşref Bey'in metresi, ortağı, kimilerine göre akıl hocası Terzi Nezahat'a yaklaşması gerekiyordu. Eşref Bey'in nedense özellikle engeller gibi tıkadığı bu yolu hastalık doğal biçimde açmıştı. Sorun Kurt Doğan Paşa'nın İngilizlerle ilişkisiydi bir yanıyla da. Nazif Bey'in sık sık örgütteki hiçbir iş bizim kişisel sorunumuz değildir uyarısına karşın safalakça atlamış olmasından gelen tepkiyle bakıyordu olaya. Kurt Doğan Paşa için düzenlenmiş kalın bir dosya vardı ellerinde. Neler yoktu o dosyada. İzleme raporlarının birkaçında kendi adı da geçiyordu. Maraşeli görmeye gidişleri, çıkışları, bakanlıklardan Kızılay'a doğru yürüyüşleri. Ürkmüştü ilk gördüğünde. Sağlam yere basmanın güvenini taşıdığı şu günlerde bile duyumsadığı oluyordu o ürküyü. Bir de evlerine girip çıktığı saptanan bir İngiliz elçilik görevlisiyle Hille Kurt Doğan Paşa'nın Kızılay'daki kutlu özen pastanelerinde karşılaşıp selamlaştıklarını, bir keresinde özende kısa bir süre oturduklarını bildiren raporlar vardı dosyada. Mr. Hill, İngilizlerin en usta ajanı biliniyordu. Paşa bu ilişkisinden kimseye söz etmemişti nedense. Karısı Nebile Hanım'ın da bilmediğini Galip tanıklık edebilirdi. Ankara Palas'ta buluşup seviştiklerinde tüm zekasını kullanıp incelikle ağzını aramış, biçimine getirip sormuştu da Nebile'ye. O da çok ustalıkla oynamıyorsa, kocasının İngilizlerle ilişkisinden bilgisi yoktu bu kadının. Paşa'nın çeşitli konukları olurdu ara sıra, ordu bildiği. İngiliz'in eve Paşa'yla görüşmeye gelmeleri Nebile'nin olmadığı zamanlara rastlıyordu hep. Aslında Paşa'nın emekliliğinde aldıkları bu eski evlerine Maltepe'deki kata pek seyrek uğruyordu Nebile. Tüm yaşamı geceli gündüzü yeni açtığı enstitüse geçiyor denebilirdi. Terzi Nezahat, Mr. Hill'ın karısı mı nesi belli değil, birlikte yaşadığı İrlanda kökenli Miss Wendy'nin terzisiydi, dosttulardı. Karpiç'te Ankara Palas'ta aynı masada görüldükleri de oluyormuş ara sıra Mr. Hill'la birlikte. Tatlı bir Türkçeleri varmış Wendy'nin de Hill'in de. Maltepe'deki eve dinleme konmuş, konuşmalar anlaşılamamıştı. İçinden çıkılmaz biçimde parazitliydi bantlar. Bu da kuşku uyandırıcıydı. Konuşmadan önce önlem alındığını gösteriyordu. Paraya düşkünlüğü biliniyordu paşanın. Türkiye'deki yabancılar da bu savaş karanlığında işlerine yarayacak birini buldular mı, para dağıtmakta birbirleriyle yarışıyor gibiydiler. Bir Interlegal servis ajanının şifreli mektubunun çözümü vardı örgütün elinde bir de. Haber kaynağı diye gösterilen kişi paşaya uyuyordu birçok yönden. Kurtdoğan paşalarla tanıştıran Mithat'tı galibi. General Veysi Kurtdoğan, ana yanından yakınıydı Mithat'ın, Boşnak kökenliydiler. Genç bir teğmen olarak katıldığı 1. Dünya Savaşı'nda daha ilk çatışmalarda İngilizlere esir düşmüştü. İyi kötü İngilizcesi buradandı. Dediğine göre bir Müslüman Hintli askerin göz yummasıyla kaçmış bir süre sonra. Kutulemmare Savaşı'na katılmış, esir alınan General Townsend'ın çevirmenliğini bile yapmış bir ara dediği. Mütarekede İstanbul'da tokatlayan İngiliz subaylarıyla yakınlık içinde olduğu biliniyormuş. Anadolu'ya Sakarya Savaşları'ndan sonra geçmiş. Cephede pek gönderilmemiş, gerideki karargahlarda bulunmuş hep. Savaştan sonra kurmaylık eğitimine Anadolu'daki savaş hiç katılmayıp İstanbul'da kalmış kimi subaylarla birlikte alınmış. Hiç katılmayanların tümü tabiyeden başarısız bulunmuştu, o kurtarmıştı paçayı. Ötekiler de birileri ağır basmış olmalı ki Mareşal Fevzi Çakmak toplu biçimde kırsal uygulamaya çıkarıp sınavdan geçirmiş, başarılı sayıp kurmaylıklarını onaylamıştı ya, hepsinin sicillerine FK diye işlenmişti bu başarı. Fevzi Paşa kurmayı anlamına geliyordu bu minicik not. Generalliğini pek gören olmamıştı bunların. Bu tayfanın tam içinde olmasa da geçmişi biraz bulanıktı paşanın. Asıl önemlisi Boşnak oluşu, bozukluk kanında herifin belli ki. Soruşturmayı çok gizli yürütenlerin, izleyenlerin yanı sıra yakın çevreden bilgi toplama peşindeydi Galip. Tanıdığı kişilerin dosyalarını kendine yakın gördüğü için doğru tanıyıp çevreye daha uyanık bakmasına yararlı olur diye de gösteriyordu Nazif Bey Galip'i. Nebile ile ilişkisi vardı Nezahat'ın. Enstitüyü açmasına destek vermiş sayılırdı. Ankara Palas'ta karşılaşıp ayaküstü tanıştırılmışlardı Galip'le bir kez. Eşref Bey'in gizli dosyasında en çok adı geçen kadındı. İmzasız iki ihbar mektubu vardı dosyada. Hemen aklına Hüsnü Melek geldi Galip'in. Tam o herifin ağzı. Komünistlerin korumacısıymış Eşref Bey. Gençten kuşkulu kişilerle gizli gizli buluşmalar yapılıyormuş Cihangir'deki evinde. Edebiyat fakültesindeki kızı Necda komünistlerle içli dışlıymış. Babasının kurbanı oluyormuş kız da. İkinci ihbar mektubu daha değişik ağızla benzer şeyleri yineliyordu. Almanlara karşı tavır görüntüsü içinde Kızıl Ordu'nun ilerlemelerini övüyormuş Eşref Bey. Bilmem ne tarihinde, bilmem ne günü, Tokatlıyan'daki akşam yemeğinde Doğu cephesindeki Alman bozgunundan söz edip kadeh kaldırmış Utku için. Hükümetin politikasını da sinsi sinsi yeriyormuş hep. İzleme raporları vardı bir de. Tevariş adlı bir Rus'la buluşmuş birkaç kez Eşref Bey, Tarabya'da, Bebek'te. Lokantalarında yemek yemişler. Rusçaya benzer şifreli sözcüklerle konuşmuşlar. Şaşaladı Galip. Ürkecekti neredeyse. Bilmediğimiz yanları var demek herifin. Sonra anımsadı. Çerviyenkov diye bir tüccar tanıdığı vardı Trabzon'dan Eşref Bey'in. Yemeğe götürürdü adam ara sıra İstanbul'a, Ankara'ya geldikçe. Galip de bulunmuştu bir yemekte, Ankara'dayken. Komünist düşmanı tonton bir beyaz Rus. Tevariş diye takılırdı adama Eşref Bey. Damarına basar, Rusya'da gördüklerini gezide belleyip nasılsa aklında tuttuğu birkaç Rusça sözcüğü de yalan yanlış katarak Kolektifnaya Hazayetsvo, Sovyetskaya Hazayevsko diye ballandırıp anlatırdı salt adamla eğlenmek için. Sonra da İzdras Tavyet diye kadeh kaldırıp basardı kahkahayı. Nazif Bey açtı olayı. Dişe dokunur şey yoktu dosyada. Bak Nadir demişti Nazif Bey. Hangi türden olursa olsun bir dosyanın ne işe yarayacağını devletin o günkü politikası belirler. Ne ağırlıkta olduğunu da. Gerekirse devlet bundan daha hafif dosyayla adam asar. Toplayıp saklamaktır bizim görevimiz. Ateş ortasındayız. Ne olacağını kim bilir. Gizemli bulanık açıklamayla daha da güçlenmiş duyumsadı kendini Galip. İnsanların yazgısını tutuyorlardı ellerinde. Yaşamı boyu düşlediğiydi bu. Koca devlette bir vidaydı belki. Çelik duvara kaynamış, kolay sökülüp atılamayacak vidaydı. Nazif Bey ile örgütün Bağbali'de vilayete yakın eski bir yapıdaki gizli yerlerinden birine gittikleri gün, içinde oluşan ürpertili güvenle filizlenip iyice kök salmaya başlamıştı bu duygu. Sultan Hamamı'ndan gelen yolda arabadan akşam karanlığında inmişler, Ankara Caddesi'nde kıvrılıp yokuşa vurmuşlar, sağda o güne dek hiç gözüne ilişmeyen avlu biçiminde bir çıkmaz sokağa sapıp, penceresiz, dimdik bir duvarın dibindeki kapıda ancak bilenlerin görebileceği zile basarak beklemişlerdi. Biraz sonra açılan kapıdan geçince soğuk, yağmurlu pis bir havadan kurtulup girdikleri sıcacık yerin sinsi canlılığı, dışarıda bıraktıkları duvarlarını işenen yan sokak ıssızlığından sonra kuşatı vermiş bir gizemle sarsıcıydı. Avlunun içeriden sürekli gözetlendiğini sonradan öğrenmişti. Gereğinde Nazif Bey ile birlikte geleceklerdi buraya. Önemli bir çalışma gündemdeydi o gün. İki kahve söyledi Nazif Bey kapıda bekleyen adama. Pencereleri bordo kadife perdelerle örtülü odadaki pek de rahat olmayan deri koltuklara karşılıklı oturdular. Konuşmaya başladı Nazif Bey. Macarlarla Amerikalılar arasında gelişen gizli ilişkiler sürüp gidiyordu. Macarlar Almanlardan ayrılmaya dünden hazırdılar. Nasıl olacaktı bu iş, onu tartışıyor olmalıydılar. Kalkıp kapı ardındaki bir çelik dolaptan dosyaları çıkarırken konuşmasını aynı renksiz tonuyla sürdürüyordu Nazif Bey. Aralarındaki anlaşma gereğince OSS Başkanı McFarland'dan sızdırılmış haber. Ülkedeki çalışmalarından Türkleri bilgilendirmeyi, Türkiye'ye karşı bir oyuna da girmemeyi üstlenmişti OSS Başkanı Lenik McFarland. Türkler de onlara ayrıcalık tanıyorlar, pek açık vermemeleri koşuluyla görmezden geliyorlardı kimi şeyleri. İstanbul'da büyümüş bir Amerikalıyla, Cedric Seeger'la yürütülüyordu ilişkiler. Macar yarbayı Otto Hass Eylül'de gelmiş İstanbul'a. Türkiye'de gazeteci olarak bulunan Archibald Coleman'la öteden beri İngilizlere çalışan Çek iş adamı Alfred Schwarz'la buluşmuşlardı. Almanları Macaristan'dan kovalama yollarını konuşuyorlardı besbelli. Kahveleri getiren adamın çıkmasını bekledi Nazif Bey, dosyayı açtı. Bu Macar'a ciddi ciddi güveniyor bu herifler, şaşarım dedi. Parlak sinema oyuncusu görünümündeki hatsı fotoğrafından tanıdı galip, unutulur bir yüz değildi. Abdullah'ta yemekteydiler bir gün Macar konsolosuyla. Kolmunu da anımsadı dosyadaki çeşitli fotoğraflarından. Ankara Palas'ta görmüşlüğü vardı birkaç kez. Ötekileri tanımıyordu. Hasta konuştuğu saptanan biri vardı ki asıl oydu bugünkü konu. Fotoğraf silikti biraz, saptayamamışlardı kimliğini. Alman olduğunu sanıyorlardı. Görür görmez anımsadı. Novotny'de Macar kızının yanında gördüğü Helmut'tu. Bir kez de Abdullah'ta Wilhelm Hamburger'ın yemeğinde karşılaşmışlardı. Helmut Jungeburg diye tanıtmışlardı. Sonra da görmemişti. SD'nin adamı olmalıydı. Ortalarda sık görünenlerden değildi pek. Hamburger'ın yakını sayılmazdı. Resme bakıp kaldı bir süre. Çıkaramadım ben de dedi. Niye öyle demişti? Pişmanlığın korkuyla karışık acısı sardı içini. Çıkaramayabilirim. Ne var bunda? Vatanını seviyor, Almanların zarar görmesini de istemiyordu bunun için. İngilizlere, Amerikalılara bir oyun kuruyorlardı belki de. Niye bozsundu? Ne yararı var bize? Nazif Bey durmadı üstünde. Bir başka dosyayı aç demen. Afiyer'in iki şaşkın ajanı para istemiş bizimkilerden. Tüm gizlerini vereceklermiş Almanların. İranlıyla bir Türk. Fotoğraflarına baktı. Gerçekten tanımıyordu onları. Verildi mi dedi. Gülümsedi Nazif Bey. İmaret mi burası? Bedava almak varken niye para verelim? Konuk ettik. Kuzu kuzu anlattılar her şeyi. Aşağıdalar. Bakacağız şimdi. Üçüncü biri var aşağıda. Ona dikkatli bak özellikle. Çıkarıp bir vesikalık fotoğraf koydu önüne. Bu dedi. Sarışın, gözleri renkli olmalı, dik bakışlı bir yabancı. Dosyalar üzerindeki çalışmalar bitip kahvelerini içince inelim diye kalktı Nazif Bey. Paltoları ellerinde çıktılar odadan. Koridorun ucunda bekleyen gençten görevliye yaklaşıp birlikte daracık bir asansöre girdiler. Ağır uzun inişten sonra asansör durunca saygıyla açıp yol verdi görevli, çıktılar. Yer altında bodrum gibi bir yer indikleri iki görevli bekliyordu. Nazif Bey'in karşısında dimdik durup buyurun albayım dedi karayağız biri. Demek albay olmuş Nazif Bey. Şaşacağı bu mu kalmıştı, karşıdaki duvar boyu dizili hücreler dururken? Çoğu karanlıktı, yalnız üçün numaralı kapıları üstündeki tel pencerelerde asılı zayıf ampullerle aydınlatılmıştı. Yürüyüp durdu önünde Nazif Bey. Sürgülü, dikiz pencerelerini kaydırarak göz atıp çekilmeye, yerini peşi sıra gelen Galip'e bırakmaya başladı. Yan yana iki daracık hücrede, demir karyolalarda, saç sakal birbirine karışmış yatan, doğulu benzeri iki kişiye gözlerini dikip kaldı bir süre Galip. Baygın gibiydi adamlar. İyi bir elden geçmişler belli ki. Pek iyi olmuş. Kim bilir neler kaptırdı bu sersemler. Doğru mu dedikleri bakalım. Bunlara önemli giz verir mi Alman? Oh olsun verdilerse. Üçüncü hücreye geçince duralayıp dikti gözlerini adama. Anımsatıyordu ya, demin gördüğü fotoğraftaki adamı çıkarmak kolay değildi şu görülenden. Kumrala benzer, orta yaşlı bir adam oturuyordu yatakta. Gözlerini dikiz penceresine dikmiş, ayırmadan bakıyordu mavi mavi. Yeşil belki de, göz gözeydiler. Ona özel bir dikkatle baktığımı biliyor sanki herif. Alman mıydı? Dokunmamışlar pek, rahata benziyor. Ürkeklik de yok bakışlarında. Ben içeride olsaydım, o bana baksaydı nasıl olurdum? Saçma, ne işim var orada benim? Çekildi. Hemen koluna giren Nazif Bey ile mahzenin ucundaki kapıya doğru sessizce yürüdüler. Paltolarını giyip deminki kara yaz memurun açtığı kapıdan çıktıklarında iyice şaşaladı Galip. Tek tük ampullerin ışıttığı, çeşitli yönlere doğru sütunlu kemerlerle karaltılı biçimde uzayıp giden geniş bir mahzendeydiler. Yerler ıslakçaydı. Bizans'ta sarnıçmış burası dedi Nazif Bey. Ünlü Bosnanyat sarnıcı, Sirkeci ile Ankara Caddesi'nin altındayız şimdi. Sessiz mahzende yankılanan bir iki adımdan sonra Galip'in yüklendiği sorumluluğu anımsatmak gereği duymuş olmalıydı ki devletin en gizli yerlerinden biri diye ekledi yavaşça. Güvenliğin çeşitli birimlerine geçilir buradan. Şimdi şu hücredeki herifler gözaltına alındıkları Sansaryan hanında sanıyorlar kendilerini. Geçen ay Nazif Bey'le gittikleri Cihangir'deki bir evde ettiği yeminin kendisine verilecek gizleri hiçbir biçimde açıklamayacağı üzerine imzalatılan kağıdın bağlayıcılığını daha iyi kavruyor, kimliğine yeni biçim veren olayların ağırlığını yakıcı bir ürpermeyle ta içinden duyumsuyordu şimdi. İkircilikten kurtardı kendini. Kafama takıldı dedi. O fotoğraftaki adamı gördüm belki. Jungeberg ya da Jungeburg falan olmalı adı. Hamburgerin yemeğindeydi sanırım. Ses çıkarmadan yürüdü bir süre. Sonra dönüp baktı Nazif Bey. Bir rapor yaz, bildir bunu dedi. Önemli. En ağırına giden şeydi yazmak. Ada raporunu yazarken nasıl zorlanmıştı. Sessizce yürüdükleri mahzende hangi yöne gittiklerini kestirmeye çalıştı, çıkaramadı. Biraz sonra vardıkları, üstünde sönük bir ampulün yandığı ağır demir kapı açılıp da küçük, ardiyemsi bir yere girdiklerinde nedense vilayette oldukları duygusuna kapıldı. Taş merdivenlerden çıkıp önünde sahanlık gibi bir yere geldiler. Bekleyen zayıf, çilli görevlice saygıyla karşılanarak asansöre alındılar. Biraz sonra hiç konuşmadan inip gene bir koridorun ucundaki deminkine benzer bir odaya girdiler. Üçüncü adamı sormadın dedi Nazif Bey. Pek seyrek yaptığı bıyık altı gülümsemeyle. Galip de gülümsedi. Daha Almanya'da öğrendim soru sorulmayacağını dedi. Gözlerini Galip'e dikip sessiz durdu bir süre. Kimliğini doğru dürüst biz de saplayamadık herifin dedi Nazif Bey. Amerikalılara çalıştığından kuşku yok. Norveçli mühendismiş, makine mühendisi de iş aramaya gelmiş buralara, elindeki belgelere göre. Kahire'den, Şam'dan geliyor. Galip'in merakını artırmak ister gibi bir süre bekleyip sürdürdü. İngilizler, Amerikalılar, Bulgaristan sınırındaki Meriç köprülerini yıkma peşindeler öğrendiğimiz. Hükümetlerine bunu önermiş elçileri.